Ayrım 4.
Peki bunun sonu ne olacak? Hayvanlar hayat verdikleri neslin soylarının devamına yaradığını adeta bilir. Bu yüzden belirli yasalara kesinlikle boyun eğerler. Oysa insanların bunu hiç umursamadan alabildiğini eğlenmekten başka düşüncesi yoktur. Evet, doğanın hakimi insan böyle hareket ediyor. Dikkat ettiğinizse hayvanlar ancak üreme zamanlarında çiftleşirler. Doğanın kötü ruhlu hakimi ise her aklına esişte dişisinin yanına koşar. Üstelik bu hayvandan beter haline en yüksek, en temiz duygunun adını vererek aşk der. Bu aşk, daha doğrusu bu çirkeflik için insan neslinin yarısına kıyar. Erkek, insanlığın doğruya, iyiye götürülmesi yolunda baş yardımcı olarak kadını, zevki uğruna, düşman haline sokmaktadır. İnsanlığın gelişimini geciktiren baş neden kadınlardır. Böyle hareket etmeleri de hep bu meseleden doğuyor. Evet, evet, evet. Bozlu şef bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra yerinde kıpırdandı. Tabakasını çıkarıp bir sigara yaktı. Sinirlerini biraz yatıştırmak istiyor olmalıydı. Sonra değişmeyen bir sesle, "Böylece ben de hayvanlar gibi yaşıyorum," diye devam etti. İşin kötüsü, başka kadınlara göz dikmediğim için yaşadığım hayatın çirkinliğini fark etmiyor, kendimi namuslu bir aile erkeği, ahlaklı bir insan sanıyordum. Kendimi hiçbir şekilde suçlu görmüyor, kavgalarımızda suçu hep karıma, huysuzluğuna yüklüyordum. Kuşkusuz suç onun değildi. O da herhangi bir kadın ya da kadınların çoğu gibiydi. Çevremizdeki bütün varlıklı sınıf kızlarının aldığı terbiyeyle yetişmişti. Şu sıralarda kadın eğitimine verilecek yeni yönelişlerden söz ediliyor. Bunlar hep boş sözdür. Kadının yetiştirilmesi, insanlığın onu doğru anlamasından temel olmalı. Oysa erkeklerin kadına ne gözle baktıklarını hep biliriz. Van Weber und Giesen. Bu şiirlere bile girmiştir. Şiire, resme, heykele, yani aşk şiirlerinden başlayarak çıplak Venüs'e, Frinelere bakın. Kadının nasıl bir zevk aleti haline getirildiğini göreceksiniz. Bu Truba'da, Grachenka'da ve en zarif balolarda da böyledir. Peki ama bütün bunların şeytanca bir kurnazlıkla örtbas edilmesine ne demeli? Önceleri şövalyeler kadına tapındıklarını ilan ettiler. Şimdi de kadına karşı duyulan saygı dillerde dolaşıyor. Kimi yerini veriyor, düşürdüğü mendili alıyor, kimileri de kadının da devlet işlerinde yer almasını, devlet idaresine katılmasını savunuyor. Bütün bunlar kadına aynı gözle bakmalarına engel olmuyor. Kadın hala bir zevk aleti, vücudu hala bir zevk aracıdır. Bunu kendisi de biliyor. Kadının gördüğü davranışın kölelikten hiçbir farkı yoktur. Köleliğin ortadan kalkması, insanların başkalarının sırtından geçinmekten vazgeçmeleri, bu durumu günah, ayıp saymaları gerekir. Oysa köle alışverişini yasak etmekle, bu geçici önlemlerle her şeyi kökünden hallettiklerini sanırlar. Kendi kendilerini avutarak değişmiş hiçbir şey olmadığını görmez, görmek istemezler. Çünkü insanlar ne olursa olsun başkasının sırtından geçinmeyi severler. Kendilerinde bu hakkı görürler. Böyle bir hak bir kere tanındıktan sonra da bundan yararlanmasını becerecek açık gözler her zaman hazırdır. Kadınların kalkındırılması konusunda da durum aynıdır. Kadın esareti, insanların kadını sadece zevk aleti olarak görmesinden, bu durumun işlerine gelmesinden doğmaktadır. Ona özgürlüğünü bağışlamak, erkeklerle aynı haklara sahip olmasını sağlamak, kadın hakkındaki düşünceleri hiç değiştirmemiştir. Çocukluğundan beri zevk aleti olarak yetiştirilen kadın, ileride de toplum gözünde böylece kalır. Bütün bunlar kadını alçaltır, düşük ahlaklı bir cariye durumuna sokar. Erkek de güvenilmez bir esirci olur çıkar. Kadına yüksek eğitim yolunun açılması, devlet kapısında mevki sağlanması onu şehvet oyuncağı olmaktan kurtaramamıştır. Onu daima böyle bir terkin altında bıraktığımız için kadın hep aşağılık bir mahluk olarak kalacaktır. Böylece ya namussuz doktorların yardımıyla çocuk yapmamak için çareler arayacak, yani hayvandan da aşağı bir fahişe olacak, ya da ruh terbiyesinden yoksun birçok insan gibi hasta, isterik, mutsuz haliyle yaşayıp duracak. Bunu ne lise öğrenimi ne de yüksek eğitim değiştirebilir. Değişiklik ancak erkeklerin kadınlar üzerindeki ve kadınların da doğrudan doğruya kendi üzerlerindeki görüşlerinin değişmesiyle mümkün olabilir. Bunu sağlamak için kadın, bakireliğin yüksek değerini anlamalı, ömrünü bu halde geçirmenin şimdi olduğu gibi bir ayıp, bir şerefsizlik sayılmayacağını bilmelidir. Bu gerçekleşmedikçe eğitimi ne olursa olsun, bütün kızların tek ideali, seçimi kolaylaştırmak için mümkün olduğu kadar çok erkeği ağa düşürmek olacaktır. Şunun matematikte kuvvetli olması, ötekinin arp çalması hep boş sözdür. Kadın biricik emeline ve dolayısıyla mutluluğa ancak erkeği eline geçirdiği anda kavuşur. Bundan başka hiçbir amacı yoktur. Bu böyleydi, böyle olmaya devam edecektir. Bizim çevremizde bu durum kızlıktan başlar, evlilikte de devam eder. Kızken koca bulmak, evlenince kocayı bu boyunduruk altına almak için hep bu çarelere başvurulur. Kadın normal bir kadınsa, çocuğunu emzirirse analık duygusu dişiliği bir süre için sindirir. Fakat doktorlar buraya da yetişirler. Çocuklarını emzirmek isteyen ve birinciden sonra gelen 5 çocuğunu da kendi sütüyle besleyen karım ilkinde rahatsızlık geçirmişti. Doktorlar kadını utanmadan soyup her yanını ellediler. Teşekkürlerimizle bir avuç parayı aldılar. Sonra da bu yoluna kurban olduğum doktorlar karımın emziremeyeceğine karar verdiler. Bu durum onu geçici bir zaman için bile olsa fingirdemekten koruyan biricik çareyi ortadan kaldırdı. Yavrumuza süt nine tuttuk. Yani yoksul, ihtiyaç içinde bulunan cahil bir kadını kandırarak kendi evladına ait bir sütü bizimkine verdirdik. Buna karşılık kadını süsleyip püsledik, başına yaldızlı şeritle işlenmiş bir başlık giydirdik. Fakat söylemek istediğim bu değil. Asıl sorun karımın gebelikten kurtulup annelik görevinden de yakayı sıyırınca bir zaman için sinmiş cilveli halinin artan bir şiddetle baş kaldırmasıydı. Ben de o oranda kıskançlık acısıyla kıvranmaya başladım. Zaten bu illet beni bütün evliliğim boyunca bırakmadı. Karılarıyla benim gibi ahlaksızlık içinde yaşayan bütün kocaların hali bu değil midir? Evlilik hayatımda kıskançlıktan bir an bile kurtulamadım. Zaman zaman bu duygu dayanılmaz derecede acı veriyordu. Doktorların karımı ilk çocuğunu emzirmeyi yasak ettikleri sırada da bu haldeydim. O sıralar onu daha fazla kıskanmamın 2 nedeni vardı. İlkin, karımın yaşam düzeni bozulduğu için analığı bir çeşit can sıkıntısıyla karşıladığını sezmiştim. Sonra onun analık görevinden nasıl kolaylıkla sıyrıldığını görünce elimde olmaksızın fakat çok haklı bir düşünceyle aynı şeyi eş olarak da yapabileceği aklıma geldi. Zaten sağlığı çok iyiydi ve sevgili doktorlarımızın yasağına karşın öbür çocuklarını pek güzel emzirdi. Söz doktorlara gelince Poznişev'in hırçınlaştığını farkına vararak "Doktorları pek sevmiyorsunuz galiba," dedim. "Sevmek sevmemek sorunu değil. Onlar binlerce, yüz binlerce insana yaptıkları gibi benim de hayatımı mahvettiler. Bu yüzden olayların sonuçlarını nedenlerine bağlamadan geçemeyeceğim. Doktorların tıpkı avukatlar ve başka meslek adamları gibi para kazanmak istediklerini anlarım. Gelirimin yarısını onlara seve seve verirdim. Zaten bunların neler yaptıkları anlaşılmış olsa yanımıza yaklaşıp aile hayatımıza burunlarını sokmasınlar diye elimizdekinin yarısını iştenlikle feda ederdik. Bu konuda özel bir inceleme yapmadığım halde düzinelerle olay bilirim. Annesi doğuramaz diye doktorlarımız çocuğu karnında öldürürler. Oysa bir sonraki gebeliğinde kadın bebeğini kazasız belasız dünyaya getirir. Kasıtları çocuğa değilse bu kez bir takım ameliyatlar uydurarak anneleri öbür dünyaya yollarlar. Bu cinayetlere kimse aldırmaz, hesabını tutmaz. Orta çağdaki engizisyon işkenceleri de insanlığın selameti adına yapılıyordu. Suçlu aramaya kimse aklına getirmiyordu. İşledikleri suçlar sayılamayacak kadar çok. Fakat bunlar kadının şahsında bütün insanlığın uğradığı hakaret yanında hiçtir. Bir de her yerde her şeyin içinde gördükleri türlü türlü bulaşıcı hastalıkları düşünerek önerilerine uyalım desek birleşmek şöyle dursun birbirimizden mümkün olduğu kadar kaçardık. Onlara göre insanlar ağızlarından asiftenikli şırıngayı çıkarmadan birbirleriyle temas etmeden herkes kendi kovuğunda yaşamalıymış. Ama asıl önemli olan bu değil. En büyük kötülüğü en korkunç zehirlenmeyi insanların özellikle kadınların ahlakını bozmakla yapıyorlar. Şimdi ne kendi kendinize ne de başkalarına senin durumun iyi değil, yaşayışını düzeltmeye gayret et diyemezsiniz. Yaşayıştaki düzensizlik sinir sisteminin normal olarak çalışmamasından daha bilmem neden ileri gelirmiş. Kesinlikle bir doktora başvurmanız gerek. Onlar size bir reçete yazar, siz de 35 kopyayınızı verip o ilaçları aynen alırsınız. Kendinizi daha kötü hissettikçe yeni doktorlara, yeni ilaçlara başvurursunuz. Ne hoş değil mi? Ama biz bunları bırakıp konumuza dönelim. Demin karımın öbür çocuklarımı mükemmel emzirdiğini, gebeliğinin süt verme döneminde beni kıskançlık işkencesinden kurtardığını söylemiştim. Zaten bunlar olmasaydı felaket başıma daha önce gelecekti. Çocuklar beni de onu da kötülükten koruyordu. 8 yılda 5 tane doğurdu. Birinciden sonrakilerin hepsine süt verdi. Çocuklarınız nerede şimdi diye sordum. Çocuklarım mı diye neredeyse korkuyla tekrarladı. Affedin, yaranıza dokundum galiba. Zarar yok. Çocuklarımı baldızımla kaynım aralarında paylaştılar. Bana vermediler. Varımı yoğunumu onlara teklif ettiğim halde çocuklarımı bana bırakmadılar. Bana deli gözüyle bakıyorlardı ondan. Oradan geliyorum. Çocukları görüyorum ama yanıma vermiyorlar. Benim vereceğim terbiyeyle büyüklerine benzemeleri mümkün değilmiş. Sanki onlar gibi olmaları şartmış. Ne yapalım? Bu durumda hiç kuşkusuz çocukları bana emniyet edemezler. Zaten ben de gereken terbiyeyi verecek halde olup olmadığımı kestiremiyorum. Sakat bir adamdan, bir harabeden başka bir şey değilim. Yalnız bildiğim bir şey var. Bildiklerimi başkalarının da öğrenmesi için daha pek çok zamana ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Evet, çocuklarım hayatta. Etrafımı sarmış vahşiler gibi yetişiyorlar. Onları gördüm. 3 tür görüşüyoruz. Kendilerine hiç yardımım dokunamaz. Hiç. Şimdi eve dönüyorum. Güneyde bahçeli küçük bir evim var. Dediğim gibi, insanların benim bildiklerimi öğrenebilmeleri için daha çok zaman ister. Yeryüzündeki demirin miktarı, güneşte, yıldızlarda ne tür madenler bulunduğu çabucak öğrenilebilir. Fakat hayvanlığımızın sebeplerini ortaya çıkarmak kolay değildir. Size hiç olmazsa beni dinlediğiniz için teşekkür etmeliyim. Çocuklardan söz ettiniz. Ne korkunç, ne yalan dolu bir konudur bu. Çocuklar Tanrı'nın lütfudur, sevinç kaynağıdır derler, değil mi? Hepsi yalan. Bunlar hep eskidendi, şimdi hiçbirinin aslı yok. Çocuklar azap vermekten başka işe yaramıyor. Annelerin çoğu böyle düşünüyor. Bazen de düşündüklerini ağızlarından kaçırıyorlar. Bizim yüksek tabaka kadınlarına sorunuz. Çocuğun hastalanıp ölmesi korkusundan doğurmak istemediklerini söyleyeceklerdir. Dünyaya getirdiklerine de bağlanıp kaybedince acı çekmemek için meme vermek istemezler. Bebeğin minik el ve ayacıklarının, yumruk kadar gövdesinin verdiği zevk, mutluluk, onu dünyaya getirirken duydukları azaptan daha azdır. Çocuğun hastalığıyla ölümünün, hatta yalnızca bu olasılığın verdiği korku da cabası. Kârla zararı tartıp zarar kefesinin ağır bastığını anladıktan sonra kadınlarımız çocuk doğurmaya yanaşmıyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Üstelik duygularının çocuklara karşı aşırı sevgiden ileri geldiğini sanarak övünüyorlar. Düşünce tarzlarının sevginin açık bir inkarı, bencilliklerinin su götürmez karşıtı olduğunu farkında değiller. İleride bir kayıp olasılığının verdiği korkuyla çocuktan alınabilecek her türlü zevk, mutluluk duygusundan vazgeçiyorlar. Kendilerini sevdiklerine feda etmeye göze alamadıkları için onları kurban ediyorlar. Bunun sevgiyle ilgisi bulunmayan, düpedüz bir bencillik olduğu apaçıktır. Fakat varlıklı aile annelerini bu bencillikler için suçlamak da elden gelmiyor. Çocukların hastalıkları yüzünden doktor elinden çektikleri az mı? İlk zamanlarda henüz 3-4 çocuğumuz varken karımın halini anımsadıkça tüylerim ürperiyor. Yaşantımızda huzur kalmamıştı. Durmadan önümüzde bizi bekleyen bir tehlikeyle savaşıyorduk. Tehlike bir süre için kaybolur gibi oluyor, sonra yeniden baş gösteriyordu. Bu kez olanca gayretimizle bunu atlatmaya çalışıyor, ancak ondan sonra biraz rahat nefes alabiliyorduk. Tıpkı batan bir gemide gibiydik. Bazen karımın çocukların üstüne bu kadar titremesinin sırf beni kendine daha çok çekmek için bir yapmacık olduğunu sanıyordum. Fakat değildi. Sağlıkları, hastalıkları için duyduğu kaygı onu da mahvediyordu. Hem başka türlü olamazdı. Çocuklara bakmak, onları nazlandırıp korumak kadınların çoğu için hayvani bir gereksinimdir. Yalnız hayvanlardan farklı olarak kadında geniş bir hayal, düşünce gücü vardır. Tavuk, civcivinin başına gelecek felaketlerden, yakalanacağı hastalıklardan habersiz yaşar. İnsanların hastalıktan, ölümden kurtarabileceğini sandığı çarelerden de haberi yoktur. Bu yüzden yavruları tavuk için bir acı kaynağı değildir. Civcivlerine bildiği gibi içten bakar. Çocuklarına bakmak ona sevinç verir. Civcivlerinden biri hastalanınca da kendine düşen görevi yapar. Isıtır, besler. Bu sırada gereken işi yaptığını bilir. Civciv ölürse kendi kendine niçin öldüğünü, nereye gittiğini sorup durmaz. Birkaç kere gurk gurk eder, sonra susar, eski yaşantısına döner. Fakat zavallı kadınlarımız hiç de böyle değildir. Karım da onlara benziyordu. Hastalıklardan, tedavi tarzlarından başka çocuk terbiyesine, yetiştirme yöntemlerine ait başka fikirler veren çeşitli yapıtlar okuyor, şuradan buradan bilgi edinmeye çalışıyordu. Çocuk şu yiyeceklerle beslenmeli. Giyim, süt zamanı, banyo, uyku, gezdirme, havanın en uygun derecesi hakkında karım her hafta yeni yeni bilgiler ediniyordu. Sanki kadınlar sadece bir gün önce doğurmaya başlamışlardır. Çocuğa verilen yemek, banyo tarzı karımın öğrendiklerine uygun değilse ve çocuk bu aralık hastalanmışsa, yanlış hareket ettiğimiz için suçlu duruma düşüyorduk. Böylece çocuk sağlıklı olduğu zaman bile üzüntüden bir an olsun kurtulamıyorduk. Bir de hastalandı mı hepimiz allak bullak oluyorduk. Ev cehenneme dönüyordu. Hastalıklar sözde tedavi edilirmiş. Bu konuda bir bilim ve bu bilimi uygulayan adamlar, doktorlar varmış. Fakat bunların hepsi usta değilmiş. En iyilerine başvurmak gerekmiş. Çocuk hastalanınca şu en iyi dedikleri %100 kurtaran doktoru bulabilirseniz çocuğunuz iyileşirmiş. Yok, bir aksilikle doktoru ele geçiremezseniz ya da semtinizde böyle bir doktor yoksa yavrunuz gitti demektir. Böyle düşünen yalnız karım değildi. Çevremizdeki bütün kadınlar buna inanmışlardı. Bizimkinin kulağı gece gündüz bunlarla doluyordu. Yekaterina Semyonovna'nın iki çocuğu, Ivan Zaharoviç zamanında çağırmadıkları için ölmüş. Maria Ivanovna'nın büyük kızını Ivan Zaharoviç kurtarmış. Petrov ailesi doktor önerisine uyarak hasta çocuklarını sağlıklı olanlardan ayırmak için otele taşınmış, çocuklarını kurtarmışlar. Bu ayırmayı yapmasalarmış, hepsi ölecekmiş. Filanca zayıf düşen çocuğunu doktor önerisiyle güneye götürerek kurtarmış. Bunları duya duya kadıncağızın içi içini yiyordu. Rahminden düşen, sütüyle beslenen çocukları hayatı, Ivan Zahanoviç'i dudakları arasından çıkacak sözleri zamanında öğrenmesine bağlıydı. Ivan Zaharoviç'in ne söyleyeceğini ise kimse bilmezdi. Zaten bunu kendisi de bilmezdi. Onun hiçbir şey bilmediğinden, hiçbir derde çare bulamayacağından başka bir bildiği de yoktu. Kendisine bel bağlayanların inancı sarsılmasın diye gelişi güzel, kaçamaklı sözlerle durumu kurtarıyordu. Karım hayvan olarak dünyaya gelmiş olsaydı bu acıların hiçbirini duymazdı. Ama tam anlamıyla insan olan kimsenin de Tanrı'ya inanması gerekir. İman sahipleri gibi Allah erdi, Allah aldı, her şey onun elinde der. Çocuklar hem karım için hem de dolayısıyla benim için sevinç, mutluluk vermekten uzaktı. Bir an bile üzülmeden yapamıyor, böylece durmadan acı içinde kıvranıyorduk. Bazen bir kıskançlık sahnesinden sonra biraz rahat nefes alalım diyorduk. Ben bir şey okumaya, o eline işini almaya hazırlanırken haber yetişiyordu. Ya Vasya kusuyor, ya Maşa dizanteriye tutulmuş ya da Andruşa'nın vücudunu lekeler basmış. Gel de rahat et bakalım. Nereye, hangi doktora gitmeli, çocukları birbirlerinden nasıl ayırmalı diye hemen telaş başlıyordu. Az sonra sıra Lağmanlara, derece almalara, ilaçlara, doktorlara geliyordu. Bu vartayı atlatır atlatmaz başkasıyla karşılaşıyorduk. Sakin, kararlı bir aile yaşantısının çok uzağındaydık. Biraz önce de söylediğim gibi günlerimiz bazen hayali, bazen gerçek bir sürü tehlikeyle savaşarak geçiyordu. Zamanımız ailelerin çoğunda da durum aynıdır. Karım çocuklarına pek düşkün olduğu, aynı zamanda her söze kolayca kandığı için bizde bu durum çok şiddetliydi. Böylece çocuklarımızın dünyaya gelişi yaşantımızı iyileştirecek yerde büsbütün zehirliyordu. Ayrıca çocuklar kavgalarımız için yeni nedenler doğuruyordu. Kavgalarımızda mücadele aletimiz de onlardı. Çocuklarımızı birbirimize karşı siper olarak kullanıyorduk. Evlatlarımız arasında bu iş için tercih ettiklerimiz vardı. Ben en çok büyük oğlum Vasya'yı hırpalıyordum. Karımın garezi Liza adındaki kızımızaydı. Yaşları ilerleyip şuna buna akılları erince çocuklar da cephe almaya başladılar. Karım da ben de onları kendi tarafımıza çekmeye uğraşıyorduk. Bu çekişmeye zavallı yavruları fena halde hırpalıyordu. Fakat biz hırgürümüzden başka her şeyi düşünecek haldeydik. Kız benden yanaydı. Büyük oğlumu karım baş tacı etmişti. Zaman zaman ondan nefret ettiğim oluyordu. Yaşam tarzımız buydu işte. İlişkimiz günden güne gerginleşiyordu. Sonunda o hale geldik ki anlaşmazlığımız düşmanlığa neden olacak yerde gitgide kökleşen düşmanlık anlaşmazlık doğurmaya başladı. Karım ne söylese derhal aksini öne sürüyordum. O da aynı şekilde hareket ediyordu. Evliliğimizin 4. yılında ikimiz de birbirimizi anlayamadığımıza, anlaşmamıza olanak bulunmadığına karar verdik. En basit konularda, hele söz çocuklara gelince, düşüncelerimizde en ufak özveriye yanaşamıyorduk. Şimdi anımsıyorum da bu fikirlere hiç de öyle vazgeçemeyecek kadar bağlı değildim. Fakat karım sürekli bana karşı çıktığı için iddiamdan vazgeçmek ona yenilmek demekti. Buna ne ben ne o tahammül edebiliyorduk. Karım herhalde kendisini bana karşı %100 haklı görüyordu. Ben de kendi gözümde ona karşı azizler kadar temizdim. Baş başa kaldığımız zamanlar ya susuyor ya da dört ayaklıların bile pekala konuşabileceği şeylerden söz ediyorduk. Saat kaç? Yatmalı artık. Bugün yemekte ne var? Nereye gidelim? Gazetede ne var? Doktora haber verelim. Maşa'nın boğazı ağrıyor. Gitgide son derece kıtlaşan konuşma konularımızın azıcık dışına çıktık mı hemen alevleniyorduk. Bir fincan kahve, bir sofra örtüsü, bir araba, kağıt oyununda bir el yüzünden tartışma patlak veriyor. Bunu karşılıklı nefret duygularının ortaya serilmesi izliyordu. Aslında incir çekirdeğe doldurulmayacak önemsiz nedenler ne onun ne benim aklımıza geliyordu. Fakat ben sık sık karıma karşı şiddetli bir hınç duymaktan kendimi alamıyordum. Bazen çayımı koyarken, ayağını sallarken ya da kaşığı ağzına götürüp içindekini gürültüyle çekerken gözüm ona kayıyordu. Yaptıkları büyük suçlarmış gibi ondan nefret ediyordum. O zamanlar hiddet buhranlarının aşk adını verdiğimiz dönemleri düzenli bir biçimde izlediğinin farkında değildim. Güçlü bir sevişmeden sonra uzun bir nefret dönemi geliyordu. Hafif bir sevişmeden sonra ise hiddetlenme de pek şiddetli olmuyordu. İkimiz de aşkımızın ve nefretimizin aynı hayvansal duygunun iki kutbu olduğunu anlayamıyorduk. Zaten işin aslını anlamış olsaydık yaşantımız dayanılmaz bir hal alırdı. Hatalı hayat yaşayan insanlar durumlarının kötülüğünü görmemek için gözlerini yumarlar. Bu kurtuluş çaresi aynı zamanda onları mahva sürükler. Biz de aynı şeyi yapıyorduk. Karım sürekli telaş içinde bir takım işlerle oyalanarak kendini unutmaya çabalıyordu. Ev işleri, eşyanın düzeni, süs, çocuklar, onların okul defteri, sağlıkları başlıca ilgi konularıydı. Benim de içki, iş, av, oyun arasında dönen ayrı bir dünyam vardı. İkimizin de boş vaktimiz yoktu. İşlerimizin yükü birbirimize karşı duyduğumuz kızgınlığı bir kat daha arttırıyordu. Karıma bakıyor, bütün gece dırdırınla rahat vermedin, şimdi de kırıtıp duruyorsun, toplantıya gitmek zorunda oluşum sana vız geliyor diye düşünüyordum. Karım düşünmekle kalmıyor, sana göre hava hoş diye açıkça söylüyordu. Ama beni çocuğun bütün gece uyutmadığından haberi var mı? Şu hipnotizma ve ruh hastalıkları hakkındaki yeni varsayımlar yok mu? Hepsi saçma bunların. Hem de zararlı, kötülüğü dokunacak saçmalar. Kuşkusuz Şarko'ya göre karım isterin, ben de anormalin biriydim. Bizi görse belki de tedaviye kalkışırdı. Oysa bizim tedavilik tarafımız yoktu. Hayatımız böyle sisli bir hava içinde geçip gidiyor, etrafımızı bir türlü göremiyorduk. Başımıza o bilinen olay gelmeseydi, ben yaşlanana kadar hep öyle yaşayacaktım. Ölürken de iyi, daha doğrusu kötü olmayan bir yaşam sürdüğümü, herkes gibi yaşadığımı düşünecektim. Başımdan eksik olmayan felaketlerden, iğrenç yalanlardan haberim olmayacaktı. Biz aynı zincire vurulmuş, birbirinin yaşamını zehirleyen ve bunu bilmezlikten gelen iki prangalıydık.